Cuma gününden beri ilk kez uyuyorlardı. Vapurun düdük seslerini duyar duymaz gözlerini yarım yamalak açmışlar ama Santiago Nazar evden adımını dışarı atınca içgüdülerinin etkisiyle iyice kendilerine gelmişlerdi. İkisi de hemen gazete kağıdına sarılı paketi kapmış, bu arada Pedro Viserio da yerinden kalkmaya yeltenmişti. Clotilde Armenta, Tanrı aşkına diye mırıldanmıştı, hiç olmazsa psikoposun hatırı için bu işi daha sonraya bırakın. Armenta sık sık bu kutsal ruhun bir esini diyordu. Gerçekten de bu Tanrı'dan gelen bir esindi. Ne var ki geçici bir erdem sağlamıştı. Viserio kardeşler bunu duyunca hemen düşünceye dalmışlar. En sonunda ayağa kalkan Pedro da yerine oturmuştu. İkizler meydandan geçmekte olan Santiago Nazar'ı gözleriyle izlemişlerdi. Clotilde Armenta ona daha çok bir acıma duygusuyla bakıyorlardı, dedi. Aynı anda Sörler Okulu'nun öğrenci kızları, yetim üniformaları içinde kısa ve sık adımlarla yürüyerek düzensiz bir biçimde meydandan geçiyorlardı. Placida Linero haklı çıkmıştı. Piskopoz vapurdan inmemişti. Yetkililer ve öğrencilerden başka rıhtımda büyük bir kalabalık birikmişti. Her yerde piskopoza armağan olarak getirilen kafesleri içinde semiz horozlar görülüyordu. Çünkü piskopozun en sevdiği yemek horoz ibiğiyle pişirilen çorbaydı. Dalga kıranın üstüne o kadar çok odun yığılmıştı ki bunları vapura yüklemek için en azından 2 saatlik bir zaman gerekliydi. Ama piskopoz durmamış, bir canavar gibi homurdanarak ırmağın kıvrımında görünmüştü. Mızıka takımı piskopoz marşını çalmaya, horozlar da köyün öteki horozlarını kışkırtarak kafeslerinde ötmeye başlamıştı. Odun ateşiyle çalışan yandan çarklı efsanevi vapurlar artık son günlerini yaşıyordu. Hala çalışan birkaç gemide de ne mekanik piyano ne de genç çiftler için kameralar vardı. Ama piskoposun vapuru yeniydi. Bir yerine 2 bacalıydı. Bunlar da bir kolçak gibi ulusal renklere boyanmıştı. Pupasında ona büyük bir açık deniz gemisi görünümü veren tahtadan yapılmış sağlam kanatlı bir dümen vardı. Yukarıda kaptan köprüsünde kaptanın kamerasına yakın bir yerde beyaz rahip giysisinin içinde piskopoz duruyordu. Yanında İspanyol muhafızları yer almıştı. Kız kardeşim Margot bir Noel gününe benziyordu dedi. Anlattığına göre limanın önünden geçerken vapurun canavar düdüğü su püskürtmüş, kıyıya en yakın bir yerde bulunanlar sırılsıklam olmuş. Bu sırada piskopos elini havaya kaldırmış, halka karşı istavroz çıkarmış, sonra bunu kurulmuş bir makine gibi hiçbir kurnazlığın ve esinin etkisinde kalmadan vapur gözden kayboluncaya kadar sürdürmüş, geriye yalnızca horozların şamatası kalmış. Santiago Nazar hayal kırıklığına uğramıştı. Kendince haklı nedenleri vardı. Peder Amador'un halka yaptığı çağrıları bir yığın odun göndermekle yanıtlamış, ayrıca ibikleri en lezzetli olan horozları kendi eliyle seçmişti. Ama hoşnutsuzluğu gerçekte çok kısa sürmüştü. Kız kardeşim Margot onu rıhtımda çok neşeli görmüş, yuttuğu aspirinlerin hiçbir etki göstermemesine karşın şölene katılmaya kararlı olduğunu sezmişti. Kardeşimin dediğine göre bozulmuşa benzemiyordu. Düşündüğü bir tek şey vardı, o da böyle bir düğünün kaça çıkmış olabileceğiydi. Onlarla birlikte olan Cristo Bedoya'nın verdiği rakamlar da onu etkilemişti. Cristo Bedoya benimle ve Santiago Nazar'la birlikte sabahın 4'üne kadar düğünde bulunmuş, sonra evine gideceğine gevezelik etmeyi yeğleyerek büyük babasına gitmiş, böylece düğünün giderlerini hesaplamak için eksik olan birçok ayrıntıyı elde etmişti. Söylentiye göre çağrılılar için 40 hindi ve 11 domuz kesilmiş, ayrıca kasaba halkına dağıtılmak üzere damadın meydanda kızarttığı 4 düve kurban edilmişti. Bu arada 250 kasa kaçak rakı içilmiş, halka da 2000 şişe rom dağıtılmıştı. Varlıklı ya da yoksul olsun köyde bir eşi daha görülmeyen bu en patırtılı gürültülü ve bol yemekli şölende hiç kimse unutulmamıştı. Santiago Nazar kendinden geçerek yüksek sesle, ''Benim düğünümde de böyle olacak, düğünümü anlata anlata bitiremeyecekler.'' diye mırıldandı. Kız kardeşim gözlerinin önünden bir meleğin geçtiğini sanmış, dünyada bunca şeyi bulunan Noel'de de Santiago Nazar'ı varlığına bir koca olarak ekleyecek olan Flora, Miguel'in şansını bir kez daha düşünmekten kendini alamamış. ''Birdenbire ondan daha iyi bir koca bulunamayacağını anladım.'' dedi. Güzeldi, ciddiydi, 21 yaşında serbest sahibi olan bir çocuktu. Yağda kızartılmış manyok börekleri olduğu zaman onu hep eve kahvaltıya çağırırdı. O sabah da annem o böreklerden kızartmaktaydı. Santiago Nazar çağrıyı büyük bir coşkuyla kabul etmiş, üstümü değişip hemen geleceğim demişti. Ama birden başucunda saatini unuttuğunu fark etmiş, saat kaç diye sormuştu. 6:25 geçiyordu. Santiago Nazar Cristo Bedoya'nın koluna girmiş, onu meydana doğru sürüklemişti. Kız kardeşime, bir saat sonra sendeyim demişti. Kahvaltı hazır olduğu için kız kardeşim de hemen gelmesi için diretmişti. Cristo Bedoya bana diretmesi çok garipti. İster istemez Margot'un Santiago'yu öldüreceklerini bildiği, bu nedenle de onu saklamak istediği aklımdan geçti dedi. Binici kılığına bürünmüş olan Santiago Nazar, sonunda kız kardeşimi bir an önce gitmek zorunda olduğuna inandırmıştı. Danaları idiş etmek için en kısa sürede El Divana Rostro'ya gitmek istiyordu. Giderken annesine yaptığı gibi ona da el sallamış, Cristo Bedoya ile kol kola yürüyerek meydana doğru uzaklaşmıştı. Bu kız kardeşimin onu son görüşüydü. Limanda bulunanların çoğu Santiago Nazar'ın öldürüleceğini biliyordu. Askeri akademiden emekli olan 11 yıldır da belediye başkanlığı görevinde bulunan Albay Don Lazaro Aponte onu eliyle selamlamıştı. Bana elimde bir tehlikeyle karşı karşıya bulunmadığını gösteren sağlam kanıtlar vardı dedi. Peder Amador da sorunun üstüne daha fazla durmamıştı. Onu sağ salim görünce bütün bunların soğuk birer şakadan başka bir şey olmadığını düşündüm. Hiç kimse Santiago Nazar'a haber verilip verilmediğini düşünmemişti. Çünkü bunun aksi olanaksız görünüyordu. Gerçekte kız kardeşim Margot hiçbir şey bilmeyen birkaç kişiden biriydi. Nitekim sorgu yargıcına, eğer bilseydim beni kız kıvrak bağlasalar bile onu alıp evime götürürdüm demişti. Onun bu konudaki bilgisizliği şaşkınlıkla karşılanabilirdi. Hele hele kiliseye gitmek için bile yıllardan beri dışarı çıkmamış olan, buna karşın evde bulunan herkesten önce her şeyi öğrenen annemin hiçbir şey bilmemesi büsbütün şaşkınlık uyandırabilirdi. Onun bu yeteneğini okula gitmek için erken kalkmaya başladığım ilk gün anlamıştım. Onu yine sabahın soluk ışığı altında bir çalı süpürgesiyle bahçeyi süpürürken solgun ve kendini denetler bir durumda bulmuştum. Kahvesini içerken bana her yudumda biz uyurken neler olduğunu anlatmıştı annem. İnsanlarla, özellikle kendi yaşındakilerle ilişki kurmak için sanki bir takım gizli güçlere sahipti. Bazen tanrısal bir güç olmadan bilinmesi olanaksız haberler vererek bizleri şaşırtırdı. O günde sabahın üçünden beri hazırlanmakta olan faciayı önceden haber almasını sağlayacak bir gizli gücün etkisinde kalmamıştı. Bahçeyi süpürme işini bitirmiş, kız kardeşim Margot piskoposu karşılamaktan eve dönünce onu börek kızartmak için gerekli olan manyokayı öğütmeye çalışırken bulmuştu. Annem o sabah anımsarken genellikle horozlar ötüyordu derdi. Ama geçmişte kalan bu patırtı onun aklında piskoposun gelişinden çok düğün şöleninin son müzik sesleriyle ilgiliydi. Evimiz büyük meydandan uzaktaydı. Irmağın kıyısında Hint kirazı ağaçlarının oluşturduğu bir koruda yapılmıştı. Kız kardeşim Margot ırmağın kıyısını izleyerek limana gitmişti. İnsanlar piskoposun gelişiyle başka şeylere kulak asmayacak kadar heyecanlıydı. Hastalar Tanrı'nın şifasından yararlansınlar diye kapı eşiklerine çıkarılmıştı. Kadınlar ellerinde hindiler, domuz yavruları ve her türlü erzakla evlerinin avlularından koşarak çıkıyorlar. Bu arada karşı yamaçtan çiçeklerle süslenmiş alacalı bulacalı sandallar geliyordu. Piskoposun toprağımıza ayak basmadan geçip gitmesinden sonra o güne kadar örtbas edilen başka bir haber tüm rezilliğiyle bir bomba gibi patlamıştı. Kız kardeşim Margot bu haberi o zaman tüm ayrıntılarıyla öğrenmişti. Bir gün önce evlenmiş olan güzel Angela Visario kız olmadığını anlayan kocası eliyle ailesine geri verilmişti. Margot bana sanki ölecek olan benmişim gibi geldi dedi. Sorunu boş yere evirip çevirdiler ama bana hiç kimse şu zavallı Santiago Nazar'ın böylesine tehlikeli bir karışıklığa nasıl bulaştığını anlatamadı. Kesin olan tek bir şey vardı, Angela Visario'nun kardeşleri öldürmek için onu bekliyorlardı. Kız kardeşim eve dönmüştü, ağlamamak için kendini zor tutuyordu. Annem yemek odasındaydı, piskoposun gelip bizleri selamlamasını düşünerek sırtına mavi çiçekli pazar giysisini geçirmişti. Bir yandan sofrayı hazırlarken bir yandan da görünmez bir sevdayı dile getiren bir Portekiz halk türküsünü söylüyordu. Masada alışılmıştan fazla bir tabak daha vardı. Bu Santiago Nazar için dedi. Onu çağırdığını söylediler. Kaldır onu dedi kız kardeşim. Ve ona olayı anlatmış, daha sonra da bana şunları söylemişti. Sanki her şeyi biliyormuş gibi bir hali vardı. Her zaman böyle olur. Ona bir şey anlatmaya başlarsın, daha yarısına gelmeden sonunu bildiğini görürsün. Bununla birlikte annem acı haberin sonunu dinlemeden çoktan topuklu ayakkabılarını giymiş, başına bir zamanlar yalnız kiliseye ve başsağlığı dilemeye giderken kullandığı İspanyol başörtüsünü sarmıştı. Yattığı yerden her şeyi duyan babam da pijamalarıyla yemek odasına gelmiş, ona telaşla nereye gittiğini sormuştu. Placida'ya haber vermeye gidiyorum, oğlunun öldürüleceğini herkesin bilmesi ama yalnız onun bilmemesi doğru olmaz. Babam da, Bizim onunla olduğu kadar Visaryolarla da yakınlığımız var demişti. Annem de onun bu sözlerini her zaman ölenden yana olmak gerek diye yanıtlamıştı. Benden daha genç olan öteki kardeşlerim de öbür odalardan çıkmaya, en küçüğümüz bu korkunç olayın etkisinde kalarak ağlamaya başlamıştı. Annem yaşamında ilk kez kocasını umursamamış, onu dinlememişti. Beni bekledi giyineyim. Annem çoktan sokağa çıkmıştı bile. O zamanlar 7 yaşlarında olan kardeşim Jaime okula gitmek için hazır bekliyordu. Evde giyinmiş olan tek kişi oydu. Babam, sen de annenle git diye buyurmuştu. Jaime ne olduğunu, nereye gittiklerini bilmeden annemin arkasından koşmuş, eline yapışmıştı. Daha sonra bana kendi kendine konuşuyordu dedi. Dinsiz imansız adamlar, felaket getirmekten başka bir şey bilmeyen bok soylular. Böyle homurdanıyordu ve kardeşimin elinden tuttuğunun farkında bile değildi. Bana da insanlar çıldırdığımı sanmış olacaklar dedi. Anımsadığım tek şey uzaktan duyulan büyük bir patırtıydı. Sanki düğün yeniden başlamış, sanki herkes meydana doğru koşuyordu. Bir hayat söz konusu olduğunda ortaya koyabildiği bir kararlılıkla adımlarını sıklaştırmış, bu yürüyüşünü karşı yönden koşup gelen biri, onun şaşkınlığına acıyıp, "Kendinizi bu kadar yormayın Luisa Santiago, onu öldürdüler bile" diye bağırıncaya kadar sürdürmüştü. Karısını boşamış olan Bayor da San Roman, kasabaya geçen yıl ilk kez Ağustos ayında düğünden 6 ay önce gelmişti. Haftada bir sefer yapan vapurdan omuzunda kemerinin tokalarına ve potinlerinin halkalarına uygun düşen gümüş süslemeli eğer çantalarıyla inmişti. 30'una yaklaşıyor ama incecik boyu nedeniyle yaşını pek göstermiyordu. Gözleri altın sarısıydı ve tenini hafif ateşte kızartılmış güherşleyle yanmış gibiydi. O gün kısa bir ceket giymiş, ayağına dana derisinden yapılma çok dar bir pantolon geçirmişti. Oğlak derisinden eldivenleri de aynı renkteydi. Onunla birlikte aynı vapurda yolculuk eden Magdalena Oliver tüm yolculuk boyunca adamdan gözlerini ayıramamıştı. Bana bir oğlana benziyordu, insanın içinden üstüne tereyağı sürüp onu çiğ çiğ yemek geçiyordu dedi. Magdalena Oliver onun hakkında böyle düşünenlerin ne ilkiydi ne de Bayor da San Romano'nun hemen anlaşılır bir insan olmadığını düşünenlerin sonuncusuydu. Ağustos ayının sonuna doğru annem koleje bana bir mektup yazmıştı. Mektubun altına da beklenmedik bir dipnot çıkmıştı. Buraya garip bir adam geldi. İkinci mektubunda da daha belirleyici bilgiler vermişti. Garip adamın adı Bayor da San Roman. Herkes onun pek hoş biri olduğunu söylüyor ama ben kendisini görmedim. Onun kasabamıza gelmesine yol açan nedeni hiçbir zaman kimse öğrenememişti. Düğünden önce onunla konuşmak isteğine dayanamayan birinin sorularını, "Benimle evlenecek birini bulabilmek için kasaba kasaba dolaşıyorum" diye yanıtlamıştı. Dedikleri belki doğruydu ama bu soruyu başka türlü de yanıtlayabilirdi. Çünkü konuşma tavrı gizlerini açıklamaktan çok örtmeye yarayan bir biçimdeydi. Orada vardığı akşam sinemada demiryolu mühendisi olduğunu yaymış, ırmağın hırçınlıklarına karşı bir çare bulmak için memleketin ortalarına kadar uzanan bir demiryolu yapılması gereğinden söz etmişti. Ertesi gün bir telgraf çekmiş, telgraf aygıtını kendi kullanmış, üstelik telgraf memuruna pillerin sonsuza dek dayanmasını sağlayacak buluşunun sistemini açıklamıştı. Ayrıca erleri silah altına almak işiyle görevli bir askeri doktorla yaptığı konuşmada, sınır bölgelerinde görülen hastalıklar konusunda da yeteneğini ortaya koymuştu. Gürültülü patırtılı ve sonu gelmeyen şölenleri seviyordu. Üstelik içki düşkünüydü, kavgacıydı ve el şakalarına bayılıyordu. Bir pazar günü ayinden sonra sayısı oldukça kabarık olan en usta yüzücülere meydan okumuştu. Irmağı geçme yarışında gidiş ve dönüşte en iyi yüzücüleri bile 20 kulaç geride bırakmıştı. Annem bana bunu bir mektubunda anlatmış, satırlarına şöyle bir yorumla son vermişti. Altın içinde yüzdüğü de söyleniyor. Bu sözler yalnız her şeyi kusursuz bir biçimde yapabilen Bayor da San Roman efsanesine uygun düşmekle kalmıyor, onun sonsuz bir servete sahip olduğunu da ortaya koyuyordu. Annem bana Ekim'de yazdığı son mektubunda onu son kez hayır duayla anmıştı. Dürüst ve iyi kalpli olduğu için herkes onu çok seviyor. Sonra geçen pazar günü diz çökerek dua etti, Latince duaya da katıldı. O dönemde zaten ayakta dua edilmez ve dualar hep Latince okunurdu. Ama annem sorunların derinliğine inmek istediğinde genellikle hep böyle ayrıntılı açıklamalar yapardı. Sonra bana iki mektup daha yazmıştı. Angela Visario ile evlenmek istediğini herkes duyduğu zaman bile Bayor da San Roman'dan dokundurma yoluyla da olsa bana hiç söz etmemiş, felaketle sonuçlanan bu düğünden çok sonra onu gördüğünü söylemişti. Ekim ayındaki mektubunu düzeltebilmesi için artık iş işten geçmiş, Bayorda'nın altın sarısı gözlerini görünce korkudan ürpermişti. Şeytan görür gibi oldum. Sen de bana böyle şeyleri mektupta anlatmamak gerektiğini söylemişti. Bay Ordayla bundan biraz sonra Noel tatilinde eve geldiğim zaman tanışmış ve onu söylendiği kadar garip bulmamıştım. Gerçekte bana çekici biri olarak görünmüştü. Magdalena Oliver'in temiz sevgisini yarattığı hayalden çok farklıydı. Zırvalıkları nedeniyle ilk anda pek fark edilmiyordu. Ama aşırı çekiciliğinin ancak gizleyebildiği iç gerilimiyle bana daha da ciddi görünmüştü. O dönemde Angela Visaro ile resmen nişanlanmıştı. Nasıl olup da tanıştıkları bir türlü öğrenilememişti. Yalnız erkeklerin yatıp kalktığı ve bayağı da San Roma'nın kaldığı pansiyonun sahibinin anlattığına göre Eylül ayının sonunda bir gün sallanan koltuğa oturmuş dinleniyordu. Bu sırada kollarında yapma çiçeklerle dolu iki sepetle Angela Visaro ile annesi meydandan geçmişlerdi. İki kadın güzel siyah giysilere bürünmüş, öğleden sonra saat 2 sularının nemliliği içinde yaşayan tek canlılar gibi görünüyorlardı. Bayardo San Roman gözlerini hafifçe açmış, kadınlardan gencinin kim olduğunu sormuştu. Pansiyon sahibi kızın kadının en küçük kızı olduğunu, adının da Angela Visaro olduğunu söylemişti. Bayardo San Roman ikisinde gözleriyle meydanın öbür ucuna kadar izlemiş, kendisine yakışan bir adı var demişti. Sonra başını sallanan koltuğuna dayamış, gözlerini yeniden yummuştu. Pansiyoncu kadına, uyandığım zaman onunla evleneceğimi bana hatırlatın demişti. Anselio Visaro, pansiyoncu kadının bu konuşmaları Bayardo San Roman kendisine kur yapmadan çok önce ilettiğini söyledi bana. Birdenbire kanım kaynadı dedi. Pansiyonda kalan 3 kişi de olayı doğrulamışlar. Ama 4 kişi kuşkularını belirtmişlerdi. Buna karşın olayla ilgili olarak anlatılanlar bir şeyi doğruluyordu. Angelia Visaro ile Bayardo San Roman birbirlerini ilk kez Ekim ayında yapılan ulusal bayramda yardımlaşma için düzenlenen bir kermeste görmüşlerdi. Bayardo San Roman kermese gelmiş, doğruca bileklerine kadar yaz giysilerine bürünmüş olan genç kızın bulunduğu tezgaha doğru gitmiş ve ona kermesin en büyük ikramiyesi olan sedef kakmalı gramofonun kaç para olduğunu sormuş ve kız da ona gramofonun satılık olmadığını, kura sonucu sahibini bulacağını söylemişti. Bayardo San Roman böylesi çok daha iyi demişti, daha kolay olur hem de daha ucuza gelir. Angela Visaro bana duygusal olmayan nedenlerle Bayardo San Roman'ın kendisini etkilediğini açıkladı. Kendini beğenmiş erkeklerden iğreniyordum. İnsana böylesine tepeden bakan birini de hiç görmemiştim. Üstelik Polonyalı olduğunu da düşündüm. Bana bunları o gün anımsarken söyledi. Genel bir üzüntü içinde çekilişinin sonucunu bildirdiği zaman canı çok sıkılmıştı. Piyangoyu gerçekte Bayardo San Roman kazanmıştı. Kendisini şaşkınlığa uğratabilmek amacıyla tüm biletleri satın aldığını düşünememişti. O akşam Angela Visaro eve dönünce hediyelik kağıda sarılmış ve ipek bir iple bağlanmış olan gramofonla karşılaşmıştı. Doğum günüm olduğunu nasıl bildiğini hiçbir zaman öğrenemedim dedi. Annesiyle babasını bu işe güçlükle inandırabilmişti. Bu kadar pahalı bir hediyeyi özellikle herkesin fark edilebileceği bir biçimde kendisine gönderebilmesi için hiçbir şey yapmamıştı. Sonunda ağabeyleri Pedro ve Pablo sahibine geri verilmesi için gramofonu alıp otele götürmüşlerdi. Bunu öyle bir kargaşayla yapmışlardı ki gramofonun eve geldiğini gören herkes geri gittiğini de görmüştü. Bu Bayardo San Roman'ın çekiciliğini umursamamak demekti. İkiz kardeşler ertesi gün sabahın ilk ışıklarına kadar gözden kaybolmuşlar, sarhoşluktan sersemlemişlerdi. Yanlarında gramofon da vardı. Üstelik Bayardo San Roman da onlarla birlikteydi. Eğlenmeyi hep birlikte evde de sürdürmüşlerdi. Angela Visaro, orta halli ailelerin başta gelenlerinden birinin en küçük kızıydı. Babası Poncio Visaro, ailesinin gereksinimlerini yeterince karşılayabilmek için altından binlerce harikalar yaratırken gözlerini bozmuştu. Annesi Purissima del Carmen, yaşamı boyunca evli kalmak üzere evlendiği güne kadar okulda öğretmenlik yapmıştı. Sakin görünüşü karakterinin sertliğini oldukça gizliyordu. Mercedes onun için bir rahibeye benziyordu dedi. Kocasına bakmaya ve çocuklarını yetiştirmeye öylesine bir özveriyle adamıştı ki kendini bazen yaşayıp yaşamadığı bile belli olmuyordu. İki büyük kızı çok geç evlenmişlerdi. İkizlerinden başka bir kızları daha olmuştu. O da ağır bir hastalık sonucunda ölmüştü. Gömüldükten 2 yıl sonra bile evde hafiflemiş, dışarıda da hala ağır bir yas içinde görünmüşlerdi. İki erkek kardeşi adam olacak biçimde yetiştirmişlerdi. Kızlarını da evlenmeleri amacıyla eğitmişlerdi. Bunlar iş işlemeyi, makineyle dikiş dikmeyi, örekeyle dantela örmeyi, çamaşır yıkayıp ütülemeyi, yapma çiçekler ve şekerlemeler yapmayı, nişan davetiyeleri yazmayı biliyorlardı. Dönemin ölüme karşın derin saygıdan yoksun olan kızlarından farklı olarak çok eski bir sanat olan hastalara bakmak, can çekişenlere güç vermek ve ölüleri gömmek konusunda da uzmandılar. Annem onların bir tek şeyinden yatmadan önce saçlarını taramalarından yakınıyordu. Onlara, "Bayanlar geceleyin saç taranmaz, bu denizcilerin geri dönmelerini geciktirir," diyordu. Ama onlardan daha iyi yetişmiş kız olmadığını da söylüyordu. "Bana sık sık kusursuz kızlar her erkeği mutlu edebilirler," diyordu. Çünkü onlar acı çekmeyi bilecek biçimde yetiştirildiler. Bununla birlikte onlarla evlenmiş olan erkekler ikisini birbirinden ayırabilmek için çok zahmet çekmişlerdi. Nerede olursa olsun iki kardeş hep yan yanaydılar. Kadınlar arasında danslı gece eğlenceleri düzenliyorlar, erkeklerin konuşmalarında hep gizli bir şeyler arıyorlardı. Angela Vissario dört kardeşin en güzeliydi. Annem onun tarihteki büyük kraliçeler gibi göbek bağının boynuna sarılı olarak doğduğunu ileri sürüyordu. Ancak yıllar geçtikçe çaresiz görünüşü daha da belirginleşmiş, zeka zayıflığı artmıştı. Ben onu yıldan yıla Noel tatillerinde görüyordum. Öğleden sonra pencerenin önüne oturup kumaş parçalarından çiçek yaparken ve yaşlı komşu kızlarıyla şarkı söylerken gördüğümde de bana her zaman daha anlamsız görünüyordu. Santiago Nazar, "Senin şu sersem yeğenin iste kurutulmuş ringa balığı gibi zayıf," diyordu. Günlerden birinde kız kardeşinin ölümünden az önce ona sokakta rastlamıştım. Bir kadın gibi giyinmiş, saçlarını kıvırmıştı. Gözlerime inanamamıştım. Ne yazık ki bu düşüm uzun sürmemişti. Yıllarla birlikte kafasının boşluğu daha da artmıştı. Öylesine ki birçok kişi bayağı da son Ramon'un onunla evlenmek istediğini duyunca şaşırmış, bunu bir yabancının yaptığı kaba bir şaka olarak düşünmüştü. Aile yalnızca işi ciddiye almakla yetinmemiş, kızın çevresinde büyük bir gürültü de koparmıştı. Yalnız Provisario bu şamataya katılmamış ve tek bir koşul ileri sürmüştü. Bayağı da San Roman kimliğini kanıtlamak zorundaydı. Herkesin gözünde hala bilinmeyen bir kişiydi. Geçmişi sanatçı kılığıyla vapurdan indiği şu öğle sonrası kadar bile eski değildi. Soyuyla ilgili olarak hiçbir sır vermemesi de en ipsiz sapsız söylentilerin ortaya çıkmasına yol açıyordu. Bir söylentiye göre birliklerinin başında köyleri yerle bir etmiş, Çasanara'ya yılgı salmış, sonra Ceyane'ye kaçmış, eğitilmiş bir çift ayıyla para kazanmaya çalışırken Pernambuk'ta görülmüş ya da Vents Boğazı'nda altınla yüklü bir İspanyol kalyonundan karaya vuran değerli eşyaları ele geçirmişti. Bayardo San Roman en sonunda tüm ailesini kasabaya getirtmiş, basit bir yoldan giderek bu sanıların tümüne son vermişti. Dört kişiydiler, aile bir baba, bir anne ve tedirgin iki kız kardeşten oluşuyordu. Resmi plakalı bir Ford T ile gelmişlerdi. Klakson sesleri sabahın 11'inde sokakları ayağa kaldırmıştı. Kuru Karolu, iri yarı bir zenci beyaz melezi olan ve İspanyolcayı hala Papiamento aksanıyla konuşan anne, Alberta Simons, Antil Adaları'nın en güzel 200 kızı arasında güzellik kraliçesi seçilmişti.